Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan Politik Yazı Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Bilal Eren. Kendisiyle yakın zamanda Facebook'un kurduğu gözetleme kurulunu konuşacağız. Öncelikle kısaca kendisini tanıtmak istiyorum. Lisansını Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği alanında yapan Bilal Eren, yüksek lisansını ise Mimar Sinan Üniversitesi'nde Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Programı bölümünde tamamlamıştır. Doktora çalışmalarını ise İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları Programı'nda gerçekleştirmiştir. Şu an ise Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Türkiye'de kamu ve yerel yönetimlere dijital okuryazarlık eğitimi vermeyi amaçlayan Dijital Hayat Akademisi'nin kurucusu ve eğitmenidir. Dijitalleşmenin hayatımıza etkilerini gündem yapan Dijital Hayat adında bir YouTube kanalını yönetmektedir. Ayrıca da yine aynı isimle Dijital Hayat adında bir radyo programını da TRT'de yapmaktadır. Şimdi kendisine bağlanıyoruz. Programımıza hoş geldiniz Bilal Bey.
Hoş bulduk. Bildiğiniz üzere bugün Facebook'un geçtiğimiz günlerde kurduğu gözetim kurulu ile ilgili bir program yapacağız. Öncelikle Facebook neden böyle bir kurulu kurmak istedi ya da zorunda kaldı?
Evet, dijital çağın mahkemesi olarak da belki adlandırabiliriz. Tamamen Cambridge Analytica. Çünkü hem kuruluş zamanı, hem fikrin ortaya atılması, yapılan çalışmaların başlaması ona denk geliyor. İşte Mart ayında, 2018 Mart'ta Cambridge Analytica skandalı ortaya çıkınca, ifşa olunca diyelim daha doğru tabirle, Facebook istemese bile. Sonra bu konuda neler yapabilir? Çünkü çok büyük bir baskı oldu kamuoylarından, devletlerden, kanaat önderlerinden. Sonra bu tabii Cambridge Analytica skandalı soruşturmalara dönüştü. Facebook bir şeyler yapmak zorundaydı. Bir şeyler de yaptı. Onlardan bir tanesi de bu. Bu konuyu olgunlaştırdı. Bu işin kuruluşunda fikir babası olan Profesör Doktor Noah Feldman diye bir adam var. Zuckerberg'in de aslında hukuk danışmanı diyebiliriz. Çok iyi arkadaşlar. Aralarındaki bağı tabii çok iyi bilemeyiz ama en azından gördüğümüz kadarıyla beraber program çekiyorlar. Bayağı içli dışlılar. Onun fikri bu. Çünkü bu adam çok önemli bir adam. Amerika hukuk ekosisteminde diyelim. Ve Facebook'a dolayısıyla Zuckerberg'e danışmanlık veriyor. Fikir babalarından biri. Ondan çıktı gibi görünüyor bu. Çünkü hem fikirleri hem paradigmaları anlattığı şeyler hem de bu Facebook'un gözetim kurulu birebir uyuşuyor. Hatta YouTube'da bununla ilgili bir video var. Facebook gözetim kurulu açıklandığı zaman resmi olarak kendisiyle beraber Facebook'un merkezinde YouTube'da bir program yaparak Zuckerberg hocaya soruyor. Diyor ki bunu neden kurduk? Nasıl bir faydası olacak? Siz neler söylersiniz? Sanki o da hiç haberi yokmuş gibi. Çok iyi yaptınız, harika yaptınız diyor. Ya, tamamen Cambridge Analytica. Tabii Facebook skandalların bayrak şirketi olmuş durumda. İşte verimiz nerede? Bak bu şirketlerin iş modeli nasılmış diye herkes birbirine sorduğunda Facebook çok büyük bir bagajı olan, öne çıkan bir şirket. Diğerleri masum değil ama Facebook öne çıkmış durumda. Bunda da işte Cambridge Analytica skandalı başa çekiyor. Türkiye'de bu iş çok duyulmadı. Belki bizi izleyen, dinleyenler buna şaşıracak olabilirler ama Cambridge Analytica dünyada özellikle Amerika'da ve İngiltere'de hani bu işin failliğin topraklarında diyelim çok büyük yankı uyandırdı. Direkt siyaseti etkisinden dolayı. Dolayısıyla çok başat olarak Cambridge Analytica direkt söyleyebiliriz.
Bir de peki bu gözetim kurulunun amacı tam olarak ne şekilde açıklanıyor? Yani amacı ne, ne için kuruldu diye kendileri açıklıyorlar bunu.
Şöyle bize bakan yönüyle sosyal medya içeriklerin hangilerinin zararlı, hangilerinin faydalı olduğuna kim karar verecek sorunsalı üzerinde dönen bir şey bu. Bugün hali hazırda Facebook'ta 30 binden fazla moderatör var. Dünyanın çeşitli yerlerinde. Tam zamanlı çalışan insanlar bunlar. Manuel olarak o içeriği kaldıralım. Bu içerik faydalı, o içerik zararlı. Tabii ki Facebook'un bize ilan ettiği ilkeler doğrultusunda ilkeler var. İçerik ilkeleri politikası. O politikalara da bakarak ama çoğu zaman bunu kendi Facebook için bizim bilemediğimiz soyut kavramlara göre de yapıyorlar. İşte bazen Brezilya Devlet Başkanı, bazen Venezuela Devlet Başkanı içeriklerini kaldırabiliyorlar. Dolayısıyla bunu manuel yapıyorlar. Bu manuel yaptıkları şey bir süre sonra bazı konularda başlarını ağrıtıyor ve bunun aslında araya bir tampon koymak, belki sorumlulukları bir şekilde dağıtmak amacıyla ben öyle değerlendiriyorum. Böyle bir gözetim kurulu ihtiyacı oldu ve aslında çok da iyi bir iş. Hani belki ileride konuşuruz ve belki yarı bağımsız bir mahkeme şeklinde kurmak istediler. Şu biraz önce bahsettiğimiz o hukukçu, profesör doktor hukukçu olan hocamızla beraber hocamızın söylediği bir şey var. şunu söylüyor. Diyor ki yönetim aklı 19. yüzyılda anayasa mahkemelerini kurarken sansür mekanizmalarını düşünerek kurdu. Fikir özgürlüğü gibi ifade özgürlüğü bu konuları düşünerek kurdu. Çünkü üzerinden bazıları atmak istedi ve yarı bağımsız bir mahkeme kurdu diyor. Niye yarı bağımsız mahkeme olarak söylüyorum bunu diyor. Çünkü anayasa mahkemenin üyelerini devlet atıyor, hükümetler atıyor. Türkiye'de de benzer bir şey var. Dünyada da benzer bir şey var. Evet, dağıtılmış kurumda ama sonuçta o yüzden yarı bağımsız diyorum diyor. Bu kurul da yarı bağımsız üyelerini Facebook kurduğu bir mütevelli heyete atıyor. Bunu niye uzun uzun anlatıyorum? İyi anlaşılsın diye aslında. İşleme süreci de şöyle olacak. Sembolik bazı vakalar alacak. Her vakaya bakmayacak. O vakalar Facebook'u bağlayıcı olacak. Yani karar verdi diyelim. Bireysel olarak biz başvurduk bir kurum, bir devlet veya herhangi bir STK. Benim içeriklerimle ilgili problem yaşıyorum. Facebook bunu kaldırmıştı. Kaldırılmamasını talep ediyorum diye. Gözetim kurulu buna bakacak. Bir tırnak için tekrar ifade ediyorum. Sınırlı bir sayıda vakaya bakacak. Ve burada bir karar verecek. Bu karar Facebook'un ana ilkeleriyle, onu özellikle tüzükle belirtmişler, çatışmadığı sürece Facebook yönetimi, yani içerik moderasyon ekibi buna uymak zorunda kalacak. Basına şöyle yansıdı. Zuckerberg'in de üstünde, Zuckerberg bunların öyle bir şey yok. Hani tüzüğünü okudum. Ayrıca herkes de okuyabilir. Türkçe oversightboard.com diye bir site var. Facebook'a ait. Türkçesi de var. Orada yazıyor. İlkelerle çatışmadığı müddetçe karar verebilecek. Facebook da buna uyacak diyor. Hatta tavsiyelerde bulunacak. Senin içerik ilkelerinde bazı problemler var. Bak önceden bunları kaldırıyor musun ama şimdi bunları kaldırma istersen. Facebook isterse buna uyacak. Böyle bir tanımı var. İş ve görev tanımı.
Aslında belki de yarın bugün Twitter'da böyle bir yola gidecek. 2020'de zaten işleyişe başlayacakmış bu bahsettiğiniz mahkeme, yarı bağımsız mahkeme. İşleyişini de göreceğiz. Şeyden de bahsettiniz aslında, nasıl çalışacağına, yetkilerin neler olduğundan bahsettiniz. Finansman da direkt Facebook tarafından sağlanıyor. Herhangi bir farklı bir yerden değil, değil mi?
Evet, bir mütevelli heyeti oluşturacağını söylüyor ayrı. Bu kurulu fonlaması için o oluşturulmuş durumda, o da ilan edilmiş bu bahsettiğim web sitesinde. Şeffaf bir şekilde yürütüyorlar. Bu mütevelli heyeti için de 130 milyon dolar bütçe ayırmış Facebook. Yani parayı veren Facebook yönetim mütevelli heyetine. Mütevelli heyeti de kurulu oluşturulacak kurulun, ki 20 tanesi oluşturulmuş durumda, onların masraflarını, ne demek masraflar, çalışmalarına karşılık gelecek eforların maliyetlerini, oradaki detaylar belli değil, bilmiyoruz aylık bir rakam mı yoksa baktıkları vakaya özel mi, işte varsa yapacaklarsa seyahatler, onlar için gerekli olacak araştırma dokümanları için telifler vesaire, 130 milyon dolar ciddi bir para, bir senelik para, 12 aylık, her 12 ayda bir de bu bütçe yenilenecek, ciddi bir para 20 kişi için. Sonuçta parayı verdiği için ben biraz da yarı bağımsızı bu yüzden de kullanıyorum. Parayı veren Facebook oluyor. Bütün o atamaları yapan da aslında Facebook ve mütevelli heyeti. Dolayısıyla burası çok önemli. Ama biraz önce söylediğiniz şey çok kıymetli. Evet, bu diğer mecralar için de öncü olacaktır. Her türlü eleştiriye rağmen yaptığı iyi, çok kıymetli buluyorum ben.
Kuruluşun bir de çalışma ilkeleri var o bahsettiğiniz sitede de. Bunlar neler? Hangi ilkelere göre çalışacaklarını vaat ediyorlar bizlere?
Evet, 4 ana çerçevede aslında bunu oluşturmuşlar. Bağımsız diyor. Buna özellikle altını çize size söylüyor. Hani bu Facebook'la bir ilişkisi yoktur bu kurulun. Ayrı bir kuruldur. Ayrı bir kuruluştur. Vakalarda bağımsız karar alır. Sadece Facebook tarafından oluşturacak mütevelli heyetine karşı sorumludur diyor. Bağımsızlık şeyini, ama biraz önce söyledik, hani ne kadar bağımsız bir soru işareti. Yarı bağımsız demek daha doğrusu. Doğru. İkincisi yetki, işte içeriklerin dağıtılması, yani izin verilmesi, olduğu gibi kalması veya yayınlanması anlamına geliyor. Veya kaldırılması konusunda karar verme yetkisine sahiptir diyor. Ama biraz önce söylediğim gibi Facebook içerik ilke ve değerleriyle çatışmadığı sürece. Bu çok esas büyülü cümle bu. Ayrıca şirketin, biraz önce de söyledim, içerik ilkelerine yönelik, kardeşim bak bu içerik ilkelerin var ama bunlarda şu 9. madde hatalı deme yetkisi de verilmiş bu kuruma. Üçüncüsü erişilebilir olması. Ne demek bu? Bireyler, bireysel olarak biz yakında bunu açıklamış, yani yakında demiş ama daha o link çalışmıyor. Facebook ve Instagram için bireysel başvuru, şikayetlerimizi bireysel olarak bu kurula yapabileceğiz. Kendisi de bu vakalardan önemli bulduklarını, sembolik bulduklarını, emsal olabileceğini düşündüğü vakaları seçecek ve onlar üzerine çalışıp karar verecek. Yani bireysel başvuru açık olacak. Ve çıkan sonuçlarda da burası çok önemli. Burada da bir açık kapı var aslında. Diyelim bir karar verdi bu gözetim kurulu. Dedi ki şu değişiklikleri yapman lazım. Ne demek bu? Örneğin Facebook veya Instagram'ı kullanırken duvarımızda, teknik özelliklerinde, akışta bir değişiklik yapmasını istediği. Çünkü bak bu akış örneğin işte altına yorum yazma özelliğinde şöyle problemler var. Bunu böyle geliştirmeni, update etmeni istiyorum. Facebook şunu söylemiş dipnot olarak. İçerik teknik ve operasyonel açıdan makul istekler yapılacak. Yani makul oldukça tabii hani benim oradaki iş planımı değiştirmedikçe burası tabii önemli. Hem aynı zamanda kendi yorumlarımı da söylüyorum. Sadece birebir Facebook gözetim kurulunun çalışma prensiplerini anlatmıyorum. Bu da hani dipnot olarak söylemek isterim. Dördüncü de şeffaflık. Kurul her aldığı kararı web sitesinde yayınlayacak, yayınlamak zorundadır. Ve arşivleyecektir. Ayrıca her senede rapor, yıllık rapor yayınlayacaktır diye söylüyoruz. Bu da iyi bir şey tabii. Hani göreceğiz biz şeyi. Kapalı olmayacak. Belki bir gerekçeli karar yayınlayacak. Bu kararı şu yüzden aldım diye. Tıpkı bir mahkeme gibi. O yüzden programın başında dijital çağın mahkemesi dedim. Bir mahkeme gibi çalışacak. Bu da tabii bir soru işareti. Bir hukukçuyla konuşmak lazım. Böyle bir şey mümkün mü? Bir şirket, kar amacı güden bir şirket mahkeme kurabilir mi? Yargıdan bağımsız. Bu da ayrı bir özgüven tabii Rıfat Bey.
Bu kurula seçilen isimler var. Bu kurul kimlerden oluşuyor ve bu isimler hangi kriterlere göre seçildiler Facebook tarafından?
İsimler bayağı yetkin isimler. Hani tek tek inceleme şansı buldum ve orada araştırma da yaptım. Birkaç tanesi bildiğimiz isimler aslında, bilinen isimler ama genel olarak gazeteciler, avukatlar genel olarak hukukçulardan oluşmuş normal olarak. Prensip olarak da farklı kültürel ve profesyonel arka planlara sahip farklı disiplinlerden gelen yani. Dijital içerik ve dijital dünyaya yabancı olmayan, bu konuda bilgi sahibi, işte zor sorunlarda birlikte çalışma kültürüne sahip, tartışma kültürüne sahip, ortak karar alma becerisine sahip, daha önce yaptığı işlerde bu bahsettiğimiz tecrübe deneyime sahip gibi kriterler var. Çok çok doğal ve normal. Bu prensipler içerisinde 20 kişi belirlenmiş. Bu kişileri belirlerken tabii toplantılar da yapmışlar. 22 ülkede, Türkiye'de de yapıldı. Orada da isim tavsiyeleri alınmış. Ve bu 20 isim belirlenmiş durumda. Web sitesinde tek tek var. 40 kişiye tamamlanacağı söyleniyor. Hatta isim önerin diye bir link de koymuşlar. İşte çocuk hakları uzmanından medya uzmanına, anayasa hukuku uzmanından kadın hakları ve internette ifade özgürlüğü uzmanına kadar isimler var. Mesela Tavakkol Karman var. 2011 Nobel Barış Ödülü'nü alan Yemen'den kadın gazeteci. Helle Schmidt var. Çocuk hakları uzmanı. Danimarka'nın eski başbakanı. Andy Bayoni var. Endonezya'dan gazeteci, siyasal İslam ve medya uzmanı. Michael McConnell var. Amerika'da gene Nohman'ın arkadaşı, ifade özgürlüğü uzmanı. Brezilya'dan, İsrail'den, Pakistan'dan çok çeşitli bir hem kültür hem din anlamında hem ülke anlamında, medeniyet ve farklı ülkeler anlamında çok çeşitli bir büyük bir tablo yelpaze oluşturmaya çalışmış. Başarılı olmuş gözüküyor. Tabii şu soruyu sormak lazım. Farklı milletlerden insanları oraya getirmek çözüm olur mu? Bu yerelliği sağlar mı? Hep beraber göreceğiz.
Son olarak da sizin bu konudaki genel olarak fikrinizi merak ediyorum. Yani kurulun oluşturulma şekli, isimler, prensipler, finansman gibi unsurlara baktığımızda siz olumlu ya da olumsuz olarak bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani üç şey yapmış. Hani olumlu, olumsuz. Zaten hani yorumlarımı da söylemeye çalıştım. Gözetim kurulu amaç ve kuruluş anlatırken. Bir kere yıpranmış bir itibarı var Facebook'un. Onu düzeltmeye çalışıyor. Bu başarılı bir çalışma bence. Yani smart PR mı denir buna? Akıllı bir halkla ilişkiler çalışması. İkincisi bundan sonra karşılaşacağı şeyler için sorumlulukları dağıtıp kendini alan açıyor. Yani şunu söyleyebilir. Tek ben sorumlu değilim. Bakın işte burada bu konuda emsal bir karar vermiş bizim gözetim kurulumuz, bağımsız yargımız diyebilir. Sorumlulukları atacak çünkü direkt paratoner gibi tüm problemleri Zuckerberg özelinde çok da öne çıktığı için kendine çekiyordu. Yani devlet başkanları, hükümet yetkilileri, özellikle Avrupa çok sıkıştırıyor Facebook'u. Çok haklı olarak bu mücadeleyi çok haklı buluyorum. Keşke biz de oraya belki eklemlenebilsek. Yani Avrupa Birliği örnek bir mücadele gösteriyor. Çünkü bu işin ne olduğunu çok uzun yıllar sonra anlamış oldular. Daha işte bir demokrasi problemi olarak nitelendiriyor İngiltere parlamentosu, Facebook ve türevlerinin iş modellerini. Dolayısıyla sorumlulukları dağıtıp kendine alan açmak istiyor. Her türlü şey içinde bir araya tampon koyuyor yani. Hem zaman kazanıyor, hem masada vakit kazanıyor, eli güçleniyor. Yani bu soft power dedikleri şey var ya diplomaside, siyasette. Onun için bir araya tampon koymuş oluyor. Tabii mahkeme gibi bu işi dizayn etmesi, konumlandırması bir soru işareti. Büyük bir özgüven yapıyor ama doğru değil bence bu kapıyı açması. Ama dijital çağın belki insan hakları ve ifade özgürlüğü paradigmasını belirlemek için, yeni normları belirlemek için çok önemli bir adım atıyor. Yani hakkını da vermek lazım. Büyük iş yapıyor yani o anlamda. Biraz önce de söyledim. Facebook şunu yapıyor. Hep buna direnç gösteriyor. Her ülkenin kendine ait kültürel normları var. Yani Yemen'deki bir olayla Türkiye'deki bir olay, Rusya'daki olayla Brezilya'daki olay, hukuk da aynı şekilde bakmaz olaya. Yani mutlaka farklı normlar vardır. Hukuki kendine ait normlar vardır. Ama Facebook karar verirken hiç bunları ayırmıyor. Şimdi bu gözetim kuruluyla farklı milletlerden insanlar alarak buna uygun davranacağını, her ülkenin kendine has o kültürel, hukuki normlarını, adetlerini belki de, kendine has özel durumlarını, tabii ki evrensel hukuk var ama bunun yanında kültürün beslediği birçok şey var. Dolayısıyla buna dikkat edeceği mesajı veriyor. Bunu pratikte göreceğiz tabii biraz. Hani verdiği kararlarda, bundan sonraki çalışma biçiminde daha tekerlek dönmeye başlamamış durumda. Dolayısıyla biraz bakıp görmek lazım. Ama yaptığı iş büyük iş diyebilirim.
Çok teşekkür ederim Bilal Bey programa katıldığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
Ben teşekkür ederim. Zevkle takip ediyoruz yayınlarınızı. Kolay gelsin.
Çok sağ olun. Bilal Eren Bey ile Facebook'un kurduğu gözetim kurulunu konuştuk. Fikrin ortaya çıkışının nedenlerini, ilkelerini ve eleştirilerini ele aldık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun.